Ayrım 3, sayfa 21. Yalnız kalıp kendini dinleyecek de bir süre, telefon bekleyebileceği ya da gereğinde arayacağı bir tek yer vardı. İvediliği yoktu onun da. Banyoya, musluklara, şofbene baktılar, hepsi çalışıyordu. Su sorunu da olmayacaktı. Hidrofora bağlı 35 tonluk depo vardı. Her şey tamamdı. Yarın eve yerleşebilirdi Nahit Bey. Anahtarları veren Ferhunda Hanım'dan izin isteyip ayrıldılar. Sabah öteberisini alıp Kadıköy'deki kız kardeşine giderken evin ikinci anahtarını kahveci Recep'e bırakacaktı Ferhunda Hanım. Sokakta bir iki adım atmışlardı ki döndü avukat Mustafa. "Verilmiş sözünüz yoksa yukarı çıkalım mı?" dedi. "Nevizade'ye gelecek arkadaşlar var, sizi de görmek istiyorlardı." Gülümsedi doktor Nahit, kime söz verecekti ki? "Geçen gittiğimiz yer mi?" dedi. "Evet, bizimkiler oraya gelir, sevmiştiniz siz de." Sevmişti. Bizimkiler dediği çoğu eski TBKP'lilerdi. Aslında Taksim'deki oteline uğrayıp Vedat Türkali'yi yakalamak vardı kafasında. Daha erken de onun içinde, ya da bir telefon mu etseydi önce gene? "Siz bu telefonu alsanız iyi olacak Nahit Bey." Şaşaladı. İçinden geçeni okumuştu sanki adam. Aptala malum mu olurdu? Cindi bu herif. "Size erişmek çok güç olacak benim için. Bakın, arayan numara yazıyor burada. Açmayın istemezseniz. Yeni daha. Pek kimse bilmiyor bu telefonu." Doğru söze ne denirdi? Aldı Mustafa'nın uzattığı telefonu, cebine koydu. Bir süre yürüdüler yeni kapıya doğru. Evin kiralanmasını ayrıntılıyordu Mustafa. Bankada onun hesabına geçirdiklerinden ne kalmıştı? Daha nerelere ne ödeyeceklerdi? Türkçe klavyeli bilgisayar için çeşitli firmalardan aldığı fiyatları konuşup birlikte kararlaştırmalıydılar. Pek dinlemiyordu doktor Nahit, para sorunu yoktu. Güvenilir biri olduğuna inanmıştı bu Mustafa'nın da. Daha ne düşünecekti? Bir taksi çevirip Galatasaray'a çıkmaları 8'i buldu. Balık pazarından geçerken, üniversitedeyken ara sıra gittikleri çiçek pasajının balık pazarına bakan köşesindeki Süleyman'ın meyhanesini aradı gözleri. Her şeyin değiştiği dünyada o kalacaktı. Nevizade sokağına sapıp meyhaneye vardıklarında hemen girişte cama yakın masadaki bir kadınla bir erkek ayağa kalkıp karşıladılar. Nazan'la Şakir de karı kaca avukatmışlar. Yeni gelmişlerdi onlar da. Kerimler de telefon etmişler, geliyorlarmış. Garsonların getirdiği meze tabakları masaya yerleştirilirken onlar da göründü kapıda. Eczacı olan Kerim konuşkan, sıcakkanlı biriydi. Birlikte gelen Suat reklamcıymış. Ağırbaşlı, az konuşan birine benziyordu. Niye her söze yetişen bu eczacı Kerim değil de ağzını açmaya üşenen bu Suat reklamcı olmuştu? Dünyanın işleriydi işte. Ne güzel ne çirkin dedirtmeyecek kadar donu, kumrala çalan bir kız vardı yanlarında, Esme diye. Bilmem ne güzel sanatlarda son sınıftaymış. Çevre tasarımcısı, grafiker mi ne oluyormuş. Masanın konuğu durumundaki doktor Nahit için kaldırıldı ilk kade. Üstüne dikilmiş gözlerle bir anda ilgi odağı olmanın tedirginliğiyle gülümsedi Nahit. Havadaki kadehlere baktı. Esme'den başka herkes rakı almıştı. 12 kırmızı şaraptı. "Sağ olun," dedi. "Hoş bulduk. Hadi iyi günlere." İlk yudumları alıp kadehleri masaya bırakıyorlardı ki, "Bundan iyi gün mü olur Türkiye'de abi?" dedi eczacı Kerim. "Kötüsü gelmesin de." Karamsarlığıyla değil, gerçekçi sevimliliğiyle alınmıştı bu taşlama sözleri. Gülümsüyordu herkes. Daha doğrusu Esme'den başka herkes. O düşünceli düşünceli önüne bakıyordu sadece. Şimdiden sıkılmıştı, geldiğine pişmandı belki de. Aynı durgunluk reklamcı Suat'ta da var gibiydi de sanki o uyuyordu herkese. Belki kızla aralarında... Epey yaş vardı aralarında ya, niye olmasındı? Şakir'in işleri ne yaptıkları sorusunu Mustafa yanıtlamaya başladı. Yarın evine yerleşiyordu artık Nahit Bey. Gönlünce çözümlenmişti her şey. Soruşturmaların, yargılamaların kalıntılarını da temizlemişlerdi Ankara'da. "Bilgisayarı da aldık mı tamam," dedi avukat Mustafa. "Yazmaya başlar artık." Yazma sözüyle bütün gözler gene üstüne dikilmişti. Pek konuşmak gelmiyordu içinden doktor Nahit'in. Bu avukat Mustafa'nın kendi adına iş görmesine öyle alışmıştı ki, tamamlasaydı açıklamayı bari. Ne biliyordu ki tamamlasın? Sessizlik uzayınca eczacı Kerim girdi gene söze. "Aman yazın abi," dedi. "Sizler çok şey yaşadınız. Yazın da bir şeyler öğrensin bu insanlar. Özellikle yeni kuşaklar hiçbir şey bilmiyor. Gidenler her şeyi alıp birlikte götürüyorlar bizde." Gitme gününün uzak sayılmayacağı, incesine pek bakılmadan anımsatılan doktor Nahit'in gene sessiz kaldığını görünce Şakir aldı bu kez çekingen bir sesle. "Anılarınızı mı yazacaksınız?" Kaçınamazdı artık, ağırdan söze girdi doktor Nahit. "Evet," dedi, "bir anlamda evet, anılarımı da içerecek biçimde, ancak kişisel anılarımı değil." nasıl tamamlayacağını aranıyor gibi bakınırken, "Roman," dedi, "roman yazmayı düşünüyorum." Romanı duyunca sevinsinler mi, düş kırıklığına mı uğrasınlar bilememenin sallantısına kapılmıştı sanki dinleyenler. Mustafa'nın şaşkınlığı daha da baskındı, o da ilk kez duyuyordu. Isısını yitiren sessizliği Esme bozdu bu kez. "Güven diye bir roman çıktı, gördünüz mü?" Yakalanmıştı, kızarır gibi gülümsedi. "Evet, okudum," dedi, "siz?" "Hayır," dedi Esme, "ama bizim çevrede çoğunun elinde, ben daha okumadım." Masadakiler de biliyorlardı da hiçbiri okumamıştı. Çevrelerinde okuyan, tartışanlar vardı. "Keşke okumuş olsaydınız," dedi Doktor Nahit, "üstünde konuşurduk." Bir sessizlik oldu. "Siz konuşun abi, biz dinleriz." Eczacı Kerim'in gülerek ortaya attığı bu kolaycı çözüme ötekiler de katıldıklarını belli eder gibi gözlerini Doktor Nahit'e dikmişlerdi. Duraladı, sallantıda kaldı bir, gülümsemeye çalıştı. "Hiçbirinizin tanımadığı, kendisi de burada olmayan birinin arkasından konuşturacaksınız beni. Biraz ahlak dışı sanki." Mırıltılı gülümsemelerle karşı çıkacak gibiydiler ki bırakmadan aldı Doktor Nahit. "Konuşurken romandaki kimi gizleri ağzımdan kaçırırsam okurken şaşırtıcı tadı kalmayacak sonra. Sinemada bahşişi beğenmeyince eğilip seyircinin kulağına katil barmen demiş hani yer gösterici kız." Gülüşmeye başladılar. Tek gülmeyen Esme'ydi. "Şaşırtıcılık hiç de önemli değil benim için," dedi. "Bazen açar romanın sonunu okurum önce." "İyi halt edersin," demek geldi içinden Doktor Nahit'in. Kız aynı umursamazlıkla sürdürdü. "Bana daha güzel gelir öyle okumak." "Kızım, sen yemeklerde de önce tatlı yiyorsun." Reklamcı Suat'ın pat diye söyleyiverdiği bu söze de gülmeye başlamışlardı. Tersliğini kafasına vuran sataşmaya, "Evet öyle yaparım," dedi Esme dikelen bir sesle Suat'a bakmadan. "Tatlıyı severim çünkü. İsteyen doldurur midesini tıka basa öyle yer." "Aa, ben de aç karnına yerim tatlıyı," dedi avukat Nazan. Tatlılara, yemeklere kayıvermişti konuşma. Hangi tatlılar hangi yemeklerle yenirdi, nasıl yenirdi? Önce mi yenirdi, sonra mı yenirdi? Karnını iyice doldurup tatlı yemek kendine de yazık etmekti, tatlıya da. Sütlü, ılık bir irmik helvası tek başına yenmeliydi. Hiç konuşmadan gülümseyerek dinleyen olayın kışkırtıcısı reklamcı Suat, en çok konuşan da eczacı Kerim'di. Biliyorlardı onun güzel yemek yaptığını, ilgiyle dinliyorlardı. Çoğunun ne adını ne kendini anımsayamadığı bir sürü yemekler, tatlılar geçtikçe pis boğazlar arasına düşmüş gibi olan Doktor Nahit, karşısındaki köşede oturan Esme'ye takıldı birden. Gözleri önündeki şarap kadehindeydi kızın. Tartışmayı başlatan o değildi sanki. Söylenenleri hiç de dinler görünmüyordu. "Yetti yahu, amma yemek sözü ettik lokantada." Avukat Mustafa'ydı. Yeni bir yemek tanımı ağzında kalan eczacı Kerim, "Nerede edilir ya?" dedi, "hamamda mı?" Gülüşmelere kadehler kalkarken çocukluğunda annesiyle gittiği hamamlardaki zeytinyağlı dolmaların, köftelerin, böreklerin dizildiği göbek taşında yenilen yemekleri anımsadı Doktor Nahit. Evlerde gömme, banyo, duş kuşağıydı bunlar. Eski hamamlardaki, evlerdeki hamam dolaplarını da bilmezlerdi. Leğende yıkanmaları da. Ne yemek tanımları yapılmıştı bir günler hamamlarda da kim bilir. "Romanınıza gelelim Nahit Bey." Hiç söze karışmamış avukat Şakir'in konuşulanların anlamsızlığını vurgular gibi uyarısıyla gene ortada kalıvermişti Doktor Nahit. "Neyine geleceğiz?" dedi bir duramadan sonra. "Daha bir şey yok ki ortada. Dediğim gibi güveni okuyunca romanın sonunda siz sürdürün diyor romanı. İyi geldi bana bu. Vedat Bey'le de konuştum telefonda, biraz daha yüreklendirdim. Bir türlü söyleyemediğini gözünü karartıp bir açıklayabilmişse güveni de artıyor insanın, coşkusu da. Kendimi bildiğimden beri edebiyat tutkulusuyumdur. Son yıllarda saplantıya dönüşmüştü neredeyse. Epey de yaşadık, gördük bildiğiniz gibi. Güvende anlatılanların yanı sıra büyüdük biz de. Sonraki dönemlerin de tanığıyız." Şöyle bir bakındı gözlerini suskun dikmiş masadakilere. Esme'ye ilişti gözü, o da başını kaldırmıştı. Ot yeşili gözlerinde bir merak pırıltısı da yoktu. Öylece bakıyordu o da. Bu ağırbaşlı sıkıcı kuşatmadan kurtulmak ister gibi güldü Doktor Nahit. "Evet," dedi, "bir aşk romanı yazacağız. Güvenin bitiminde sözü edilen Seher'le Turgut'u bulursak gerçek bir aşk romanı yazacağız belki de." Gülümsemeler oldu. Aşk romanı sözü gülümsetmiş olmalıydı. Güveni okumadıkları için ne demek istendiğini anlamamışlardı pek. Doktor Nahit'in beyaz peynire uzanmasıyla tabağına meze almaya, içkisini yenilemeye dönmüştü herkes. Çatal kaşık tıkırtıları arasında "güzel," diye mırıldandı biri. Yalnız Esme bir süre daha sürdürdü bakışını. Öylece kırmızı şarap kadehini aldı, sonra canı gene bir şeye sıkılmış gibi başını önüne eğip şarabını yudumlamaya başladı. Reklamcı Suat'la bir biçimdeki ilişkilerinden kaynaklanan sorunu vardı belki de kızın. Ay günlerinin sıkıntısı da akla gelebilirdi. Bayağı dert olurdu o günler kimi kızlar için. Doktorluğu tutmuştu gene, biraz da huysuza benziyordu kız. Avukat Nazan'la Şakir'in Mustafa'ya, Yargıtay'ın bilmem hangi yargılamayla ilgili yeni içtihat kararından söz etmeleriyle, toprak davalarında bilirkişi kurumunun yeri üzerine ağırdan başlattıkları tartışma, sıçrayan bir kıvılcım gibi Eczacı Kerim'le reklamcı Suat'ın da kendi aralarında yerli bir ilaç firmasının reklamı ile ilgili söyleşiye geçmelerine, daha doğrusu Eczacı Kerim'in coşkuyla anlattıklarını Suat'ın dinler görünmesine neden olmuştu. Bu dağınık konuşmalardan kendi payına hiç de yakınması yoktu. Doktor Nahit'in, eski TKP, TBKP'lilerin bıkkınlık veren eski, ona göre iyice yalın kat, bitmez tükenmez siyasal tartışmaları açmaya kalkışmalarından kaygılıydı buraya gelirken. O kapı açılmamıştı. Geçmişteki zırıltıları un ufak edip geçiyordu yaşam işte böyle. Esme denen suratsız da Suatların konuşmasına ilgi gösterdiğine göre, üzerinde düşünüp çözüm bekleyen kendi sorunlarına kapanabilirdi. Kış başlıyordu, ısınmayı gaz sobasıyla yapmayı düşünüyordu ya, evde koca bir gaz bidonu bulundurmak da sorundu sobada. Sobaların nerelere konulacağı da, tüp gazda çalışanlar kaza yapıyor deniyordu. Klimamı taktırsaydı, yazın serin kışın sıcak tutan. Pahalıya patlar demişti avukat Mustafa, bir de zırt pırt elektrikler kesilirmiş bu ülkede. Ne güzeldi Düsseldorf'taki evinde. Atmaya çalıştı kafasından. Yurt dışındaki geçmişle ilgili hiçbir şeyi, hele böyle özlüyor gibi düşünmek de yoktu. Yeni olan her şey güzeldi. Şu yanında konuşulanları sinsice dinleyen suratsız kızın da burnu bayağı güzeldi. Düsseldorf'tan gelen tanıdık bir tır bulursa kitaplarını, müzik setini, CD'lerini, kasetlerini getirtecekti yalnız. En üst kattaki balkonlu salon büyüyecek bir kitaplık, müzik seti için. Doktor amca merhaba, hoş geldiniz. Burada mısınız siz? Başını kaldırıp baktı. Yüzü yabancı gelmeyen biriydi de çıkaramamıştı birden. İleride köşedeki masadan gözlerinin içi gülerek kalkan bir kadın da koşturur gibi gelip adamın yanına sokulunca resim bütünleşip kımıldadı birden. Bunlar, nasılsınız doktor amca? Evet onlardı. İp incecik sesini kendine özgü tınısıyla yankılatan doktor amcasından anımsamıştı. Leipzig'de yıllar önce TKP'nin çizgisine ters bulup lanetleyerek DDR'den, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nden sınır dışı ettirdiğinde kendinden başka kimseden yakınlık görememiş Kürt karı kocaydılar. Bayağı yaşlanmıştı bunlar da. Nice yıllar geçti, yaşlanmayacaklar mıydı? Sağ olun iyiyim, evet buradayım artık, siz nasılsınız? İyiydiler, yeni gelmişlerdi onlar da. Nasıl görebilirlerdi doktor amcayı, çok istiyorlardı. Ne çok kulağını çınlatmışlardı. Sağ olun dedi, ben de isterim de durumum belli değil daha, adresim telefonum bilen yok. Bunu söylerken gözlerini kulaklarını kendilerine dikmiş yalanına tanıklık eder gibi dinleyen masadakilerden utanır oldu. Ekledi hemen. Avukat Mustafa Kıyıkoğlu en yakınım, onun numarasından arayabilirsiniz. Rehberden bakarsanız. Kesin arayacaklarını söylediler. Hele kadın heyecanlıydı bayağı. Doktor amcayı çok şey borçlu olduklarını, eve cenlikle açıklamayı da unutmadan merakla bakıp duran masadaki arkadaşlarının yanına döndüler. Uzakça masadakiler ateşli konuşmalara başlayan kadını ilgiyle dinliyorlardı. Nelerden söz ettiğini aşağı yukarı kestirebiliyorlardı doktor Nahit. İyi ki orada değildi. Onların masasına bir sessizlik çöktü önce. İçine bu konuyu açacakları sıkıntısı basmıştı. Değiştirip yeni bir şeylerden söz açmanın yolunu arıyordu ki avukat Mustafa kulağına eğilir gibi uzandı. İyi ettiniz dedi. Neyi iyi ettiği pek açıklığa kavuşmadan fısıldar gibi ekledi. PKK'li bunlar. Ses çıkarmadı doktor Nahit, tutmuştu kendini. Tartışmaya mı kalkışacaktı şimdi? Belli ki ötekilerin de adınaydı Mustafa'nın dediği. Bu adamı kendisine salık verenler, evet PKK'li değildiler ama Kürtlerdi. Mustafa'nın kendisi de Kürt'ü bildiği kadar. Bir şey değişmemişti demek Türkiye'de. Herkesin siyasal yeri, türü etiketlenmişti. Kapılar da ona göre açılıp kapanıyordu gene demek. Ona neydi ya? Mustafa'nın eğilerek fısıldadığı gizemli, ürkek, PKK'li yargısı, olası ki salt bir rastlantı duymaya dayanıyordu belki de. Türkümüz, Kürdümüz ikide bir söylediği gibi, aynı teknenin hamuru, aynı tarlanın çamuruyduk. Çok yıl sonra gelince nasıl buldunuz Türkiye'yi Nahit Bey? Hukuk tartışmasını bitirmiş olmalıydılar. Avukat Nazan'dı soran. Bütün başlar kendine dönmüştü gene. Gülümsedi Nahit Bey. Hiçbir şey değişmemiş, koyduğum yerde otluyorsunuz mu deseydi? Uzun yıllardan sonra her gelene sorulabilecek soruydu bu. Yanıtı da ne olacaktı ki? Hele İstanbul, Ankara için. Yeni yollar açılmış, yeni yapılar dikilmiş, tanıyamadım vallahi denirdi herhalde. Türkiye'de ne değişti bilmiyorum ama dedi, İstanbul, Ankara'da epey şey değişmiş. Yarın başlayacağım İstanbul'u gezmeye. Bir iki daha çene çalarak 11'e doğru kalktılar. Avukatların sabah erken duruşmaları vardı. Doktor Nahit ayrıldı onlardan. Taksim'e doğru yürüyüp dolaşacaktı biraz. Yarına dayanamadı, geceden başlıyor gezmelerine diye takıldı Eczacı Kerim. Mustafa'yı Şakirler yollarının üstündeki Fatih'e bırakacaktı. Kerim'le Esme de Suat'la gittiler geldikleri gibi. Arabalar tarla başındaki parktaymış. Beyoğlu'nda yalnız yürümeye başlayınca üstünden ağır bir yükü atmış gibiydi Doktor Nahit. Yürümeye kışkırtan bir serinlik vardı. Tedirgin edip etmeyeceği ikircikliliği içinde Taksim Gezi Oteli'nde Vedat Türkali'ye uğramayı düşünüyordu. Fitaş sinemalarının girişine gelince durdu. Küçük defterini açtı. Otelin numarasını bulup çevirdi. Cep telefonunda. İyisi buydu. Pat diye gitmek olmazdı bu saatte. Açıldı telefon. Daha tümceyi tamamlamadan Vedat Bey'in Londra'ya gitmek için bu sabah otelden ayrıldığını söyledi telefondaki ses. Başka bilgileri yoktu. Canı sıkkındı telefonu kapatırken. Nesine kızacaktı? Ondan kaçmak için gitmemişti ya adam. Yalnız daha ilk telefonda konuşmaya pek istekli görünmediğinin şu olayla bilincine varmıştı sanki. İçindeki sıkıntıyı atmaya çalışarak Taksim'e, tarlabaşı girişine doğru yürüdü ağır ağır. Sıkılmakla bir yere varılamayacağını öğrenmişti yaşadıklarından, hiçbir şey öğrenmemişse. Olmuşla ölmüşe umar yoktu, yenisine bakılacaktı. İnceden bir yağmur başlıyordu. Bir taksiyle Aksaray'a, oteline gelip odasına çıktığında 12'yi bulmuştu. Sıcak bir duş yaptı, tertemiz çarşaflı, yumuşakça yatağa girip uzandı. Devinipli günün olaylarını kafasında geçirmeye başlar başlamaz da uyuyup kaldı. Sabah 5 gibi uyur uyanık çişe gidip döndü yatağına. Bıraktığı yerden daldı uykuya. Uyandığında 9'a geliyordu, güneş vardı. Zeytinburnu kıyıları görünüyordu pencereden. Kalkıp camı açtı, derince soludu bir iki. Serin sabah havasını çekti ciğerlerine, hiç de kirli gelmedi. Kaloriferler yanmıyordu daha. Birazdan evine geçeceğini, yarın sabah gözünü açar açmaz kendi evinin o dünyaya açılan balkonundan Marmara'ya bakacağını düşününce arttı mutluluğu. Giyinip tıraş oldu çabucak, valizlerini kapattı, kahvaltıya indi. Hemen de boştu masalar. Alman'a benzer yaşlı bir çiftle iki orta yaşlı sarışın kadın salonun iki uzak köşesinde kahvaltı ediyorlardı. Tepsisini doldurup masaya geçerken şöyle bir baktı sarışınlara. Natasha dediklerinden miydi bunlar? Kahvaltıdan kalkarken 10'du saat. Oteldeki hesabını kesti. Odaya bıraktığı valizlerini aşağı indirip çağrılan taksiye koydular. Yitirdim korkusuyla arandığı evinin anahtarlarını sevinerek bulup pardösüsünün cebinden ceketinin cebine aldı. Büyük kıyı yoluna çıkmadan arkadaki kestirmeden eve vardığında Ferhunde Hanım çıkmış kapıyı kapatıyordu. Nahit Bey'i görünce sevindi. Kapıyı kapatmadan verdi anahtarları. Onun indiği taksiye koca bavuluyla Ferhunde Hanım bindi iyi dileklerle. Kendi anahtarıyla ilk kez kapısını açıp evine girme mutluluğunu engelleyen kadını, o da iyi dileklerle yolcu ederken pek de içtenlikli sayılmazdı. Sabah sabah ne vardı gelip bu kadına toslayacak? Bütün rastlantılar gerekli mi olacaktı? Valizlerini içeri taşıyıp kapattı kapısını. Kıyıdaki yolun derinden derine trafik uğultusu dışında sessizdi ev. Valizlerini yandaki odaya bıraktı. Üst kattaki balkona çıktı çabucak. Asıl mutluluk buydu işte. Ünlü İstanbul şarkısı derinlerden çın çın öttü kulaklarında. İstanbul'un her tarafı mercandan. O benzersiz mercanı yaratan da boğazla bu yer yer sislerden sıyrılan Marmara'ydı. Resim yapmadaki yeteneksizliğinin acısını bir kez daha duydu içinde. Resim sanatının bu tür görüntüleri artık hiç umursamamasına, çakıl çukul çizgilerin, kızgınlık yaratan biçimlerin, kızgınlık bile yaratmayan biçimsizliklerin demek daha doğruydu belki, rengini bulamamış döküntü, sağır, kör boyaların egemenlik kurduğu bir alan olmasına nasıl baş kaldırılmazdı. Batıda çeşitli kentlerde dolaştığı modern art müzelerinde, sergilerindeki kimilerinde hafakanlar basan ürünleri anımsayınca bir kez daha kızgınlık doldu içine. Non-figüratifti, abstra resimdi. Onların da güzeli vardı da şu renklerin, çizgilerin doğal şenliğine niye kapansındı resmin kapıları? Herkesin önünde durup durandan resmi bulup çıkarmak, baka kaldığımız eğrili doğrulu bildik renklere, çizgilere özgün dille yeni biçim vermek de asıl güç olanı. Şeyh Galip'in çaldım veli-i mi'iri maali çaldım demesi geldi aklına. Keşke bir tuval dolusu da o çalabilseydi şu gördüklerinden. Tatlı bir serinlik vardı güneşli balkonda. Yoğun sabah trafiğinde koşturup duran araçların selindeki kıyı yoluna, ahır kapıdan Bakırköy'e denize dağılmış duran yüzen gemilere, devinim tutkusuyla yorgun düşmüş gibi süzülen martılara, aşağıda çıplak bir dala konup kalkan serçelere baktı bir süre. Her yanı mercandan İstanbul'un, yer, zaman, insan karmaşasında birilerini arama serüveninin mutluluğuyla dolup kabardı içi. Yazarlık aramaktı, nasıl bulduğunu yazmak da güzeldi, nasıl bulamadığını yazmak da. Yaratmayı tutkulu, yaşamı vazgeçilmez biçimde çekici kılan, içi kaynayarak aramanın esrik eden güzelliğiydi. Bunu bir de yaşamı boyu tutkulusu olduğu türkülerle birlikte yaşıyorsa başka ne arayabilirdi? Her yanı ışıl ışıl mercandan kenti, bu baş döndürücü esrikliğin mutluluğuyla bir kez daha selamladı. Ne yaman öğretmişler şov bülbülü, her seher gelir öper gonca gülü. İlk gün böyle ne güzel, tam düş dediği gibi başlamıştı evinde. Gide gele çarşı pazardan, mahalle bakkalından, manavdan yiyecek içecek, temizlik için eve ne gerekse kıyı köşeyi, buzdolabını bir güzel doldurduktan sonra üçüncü gün gezi planına gelmişti sıra. Duraladı, nasıl olsa yapacaktı da İstanbul yollarına düşmeden Vasken'e telefonunu bildirmek gelmişti içinden. Çıkardığı küçük defterden numarayı buldu. Biraz da heyecanla İsviçre'yi Zürih'i aradı. Dördüncü çalışta Vasken'in kalın boğuk alosunu duyunca sevindi. ''Ne bağırıyorsun bangır bangır?'' dedi. ''Sığır vardır karşında. Akıl balığı oldun, yoksa sesin değişti.'' Gençliklerinde gördükleri Arşak Pala Bıyık Yan filmlerindeki diyaloglarla takılırlardı böyle. Vasken'in kahkahası geldi. Tam Ermeni oldun şimdi. Ağzını topla, Ermeni sensindir. Vasken gene gülerek tertemiz Türkçeyle, elhamdülillah dedi. Tamam mısın, işlerin yolunda mı? Hem de dört dörtlük. Numaram? Çıktı burada, bir emrin. Sağ ol, şimdilik bir ricam yok. Numarayı vereyim diye aradım. Senin bir sıkıntın? Yok. Hadi sağlıcakla kal. Sağ ol, sen de. Telefonu kapatınca sıcak duygular dolandı içinde. Bu da olmuştu. Şimdi neresinden başlayacaktı İstanbul'un? Kimleri arayacaktı, nerede arayacaktı? Öyle bir istek duyduğu da yoktu ya. 40 yıldan öte ayrıldığı bir kentte kaç tanıdık bırakmıştı? Kimler kalmıştı ki eskilerden? Peşlerine düşsündü şimdi. Seher'le Turgut'u bir yerlerden bulup çıkarmak, başladığı yazarlık oyununun tatlı bir yanıydı belki, aslı değildi. Biraz da alık bir görünümle yazarının üstüne gittiğinde de biliyordu bunu. Turgut benim diye alayına ortaya çıkacak birine inanacak ne çok kişi vardı kim bilir. Benzer serüvenlerden geçmiştiler belki de. Çizgileri koşut olmuş, belki de kesişmişti. Turgutlarla, Halil'ini yitirmiş nice seherler vardı devrimci yollarda. Vardı da sonra ne olmuştu onlar? Birilerini içini karartıp yüreğini burkutan birilerini çok iyi biliyordu. Şimdi dağlarda vuruşanlar arasında da niceleri vardı kim bilir. Bu dayanılmaz acıları göze alıp en ağır çileye katlananlar sonra ne olacaklardı? Bunun peşindeydi o. Kahramanlıklar gerekliydi, kuşkusu yoktu bundan. Ölmeden kahraman olanlardan, her şey beklenmedik biçimde altüst olup da tüm değerlerin tersine döndüğü koşullar çıkınca kim sürdürebiliyordu kahramanlığını? Belki tarih boyu ama özellikle bugün asıl sorun oydu. Temel sınav sorundu bu belki de. Yüce kahramanlıkları insan denen cüce yaratıklardan nasıl ayıracaktık? Yıllardır beynine çakılmış bu takıntısıyla birlikte önce bir süre çeşitli kentlerde, çeşitli biçimlerde bir yerlerde sinmiş anıların çağrışımlarıyla yağmurlar bastırmadan İstanbul sonbaharına dalmak iyisi. Yalnız tüm duygularıyla ülkeye yerleşmek için değil, yazmaya başlamak için gereksinim duyduğu bir ısınma dönemi olarak da başlı başına mutluluktu bu. Son yıllarda kente yeni gelecek bir yabancı turist gibi İstanbul'la tarihiyle ilgili kimi Almanca birçok kitap karıştırmıştı. Surlar, Ayasofyalar, Kariye Camii gibi bilinen bir iki şey dışında Bizans'tan kalanlardan bilmediklerinin çokluğuna, Osmanlı'dan bildiklerinin yetersizliğine şaşmıştı. Bir kentte, hele İstanbul'da bir süre yaşamak, günlük yaşam içinde akıp giden bu süre istediğince uzun olsun, onu tam kişiliğiyle tanımaya yetmiyordu. Tarihinden, ama o tarihin neresinden girecektiniz kente? Yahya Kemal'in, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Abdülhak Şinasi'nin, Osmanlı prizmasından İstanbul, Orhan Veli'nin, Sait Faik'in insan sıcaklığıyla yüklü sulu bayalarıyla İstanbul. Giderek Nazım'ın büyük şiir kavgasında usta işi mozaiklerle yer alan İstanbul bile, yan yana dizilmiş Anadolu kasabalarından oluşan 15 milyon yolundaki, ergenlik çağında birden boy atmış, zekasının niceliği niteliği fıldır fıldır dönen gözlerinde saklı oğlan görünümündeki bugünün İstanbul'una uzaktan kuşkuyla bakıyor gibiydiler. Anadolu delikanlısı da İstanbul'a çekingen kuşkulu bakar. Bir berber vardı mahallelerinde, İstanbullu oğlanlara benzetirlerdi. Puşt demişlerdi sonra da. O sözcükle utanılan, niteliğini yitirmiş, saldırgan övünmeye dönüşmüştü bugün. Yalnız düşünceleriyle karşı değil, duygularıyla da tiksinti duyuyordu bu tür cinsel ilişkilerden. Böylece söylediği için de eşcinsel bir göz doktoru Hollandalı faşistlikle suçlamıştı. Komünist olduğu bilinmesine karşın adı faşiste çıkıyordu neredeyse. Çevre hazırdı sanki bu yargıyı benimsemeye. Asıl faşist baskıyı azgınca şımarık tepki olarak bu tür kişiler yapmaya başladılar dense yeriydi. Karagöz oyununda karşısındakine vurup vurup "Ni vuruyorsun bi?" diye ağlamaklı yaygara koparan kurnaz Yahudi'ye benziyorlardı. Herkes ne halt ederse ederdi, kime neydi? Hangi çağda hangi yasakla dönlenebilmişti kimilerindeki bu eğilim? Osmanlı'da sarayda konaklarda vezirinden Şeyhülislam'ına yedikleri en yaygın halttı. Giremez fahişe divanımıza diye övünme konusuydu divan edebiyatında. İzn alıp cuma namazına deyu maderden diye Sadabada çağırıyordu Servirevan sevgilisini Nedim. Kadın gider miydi ki cuma namazına? Tanzimatın Ali Paşa'sı oğlancılığını batılların duymasından çekinirmiş diye okumuştu bir yerde. Osmanlı çoktan yaya kalmıştı batılıların yanında. Oldum bittim orada da vardı. Özgürlük adına her şey ortaya dökülmüştü şimdi. Baskılara baş kaldırma eylemleri, bir günler saldırılara uğrayanların egemenlik kurma savaşına dönüşmüştü. Hele kadınlarda, feminist diye ortaya atılanlar çoğun döl aldığı erkeği öldüren Amazonlar gibiydiler. Düzenin işine gelen de oydu, uğraşıp didişecek cinsellik, eşcinsellik çatışmalarından daha önemli ne vardı şu dünyada? Herhalde başı daha dinç olacaktı burada. Osmanlı'dan kopmuş bugünkü Türkiye daha o kadar batılılaşmamış olmalıydı. Balkondaki küçük tahta masada Marmara'ya karşı kahvaltısını edip de 11'e doğru evden çıkınca, içine dolan çocuksu bir sevinçle tarih geçmişinde gerilere gitme oyununa kaptırmıştı gene. Bizans'ının, Osmanlı'nın gününde Latin askerlerin dolaştığı sokaklarda yürüyordu. Ne saçmaydı aslında. Üstüne kalın zaman örtüsü çekildikten sonra 1000-1500 yıl öncesinin Bizanslısıyla dünkü Osmanlı'nın ne ayrımı vardı? İyi biliyordu nasıl ayrı dünyalardı ya, bilmiyormuş gibi olunca yorgunluktan kurtulup dinleniyordu sanki. Ölmüş gitmiş, olmuş bitmiş şeylerdi. Şuralarda dolaşmaya gelecek Japon, Afrikalı ya da Brezilyalı birinin nesineydi geçmişlerin Bizanslısı, Osmanlısı? Şu sokakta kimin önü sıra yürüyen şu sarsak koca karının, şu fırının önünde dikilmiş aptal aptal bakan bozalak oğlanın ne umurundaydı Bizans-Osmanlı ayrımı? Bize de neydi öyleyse?